Ayrım 17.
Var çete savaşı. Denisov ayağa kalkmış, el kol işaretleri yaparak planını Bolkonski'ye anlatıyordu. Anlatırken denetim yerinden bağırışlar daha belirsiz, daha yayılmış, müzik ve şarkılarla karışmış geliyordu. Köyden ayak sesleri ve bağırtılar duyuluyordu. Kapıda duran kazak, "Geliyor!" diye bağırdı, "Geliyor!" Bolkonski ile Denisov, önünde bir küme asker, tören mangası, duran kapıya yaklaştılar. Sokaktan küçük, doru bir at üstünde ilerleyen Kutuzov'u gördüler. Arkasında kalabalık bir yaverler alayı, generaller ilerliyordu. Barclay hemen hemen yanı sıra geliyordu. Arkalarından ve yanlarından kalabalık bir subay alayı at koşturuyor, hurra diye bağırıyorlardı. Yaverler ondan önce avluya girmek için atlarını ileri sürdüler. Kutuzov ağırlığı altında ezilmiş gibi ağır bir yürüyüşle ilerleyen atını sabırsızlıkla sürerek durmadan başını sallıyor, elini giydiği kırmızı kenarlı ve güneşliksiz beyaz süvari muhafızı şapkasına götürüyordu. Ona selam duran ve büyük bir kısmı madalyalı olan yiğit humbaracıların tören mangasına yaklaşınca komutanlara özgü, keskin bir bakışla sessizce ve dikkatle onları süzdü. Çevresinde duran general ve subay kalabalığına döndü. Yüzünde birdenbire kurnaz bir ifade belirdi. Şaşkınlık anlatan bir devinimle omuzlarını kaldırdı. "Böyle yiğitlerle geri çekilmek, durmadan çekilmek ha?" dedi. "Hadi hoşça kal general," diye ekledi ve atını kapıya, Prens Andrei ile Denisov'un önlerine doğru sürdü. "Hurra, hurra, hurra!" diye arkasından bağırıyorlardı. Prens Andrei görmeyeli Kutuzov daha çok şişmanlamış, şişmiş, yağ bağlamıştı. Ama bildiği ak gözü, yara izi, yüzünde ve durumundaki yorgunluk ifadesi aynıydı. Bir üniforma redingotu giyiyor, ince kayışlı kırbacı omzundan sarkıyordu. Kendini olduğu gibi koyvermiş, sallanarak küçük dinç atının üstünde oturuyordu. "Fü fü fü" diye hafifçe ıslık çalarak avluya girdi. Yüzünde angaryadan sonra dinlenmeyi tasarlayan bir adamın uysal sevinci vardı. Sol ayağını üzengiden çıkardı, kendini olduğu yere koyverip ahlıya puflaya, alnını buruşturarak ayağını güçlükle eğerin üstüne getirdi, diziyle dayandı, inledi, ona yardım eden kazakların ve yaverlerin kollarına kendini bıraktı. Yere basınca kendini toparladı, gözlerini kırpıştırarak çevresini süzdü, Prens Andrei'ye baktı. Anlaşılan onu tanımadı. Dalar gibi bir yürüyüşle perona doğru yürüdü. "Fü fü fü" diye ıslık çaldı, gene Prens Andrei'ye dönüp baktı. Yüzünün ilk izlenimi, yaşlılarda sık sık görüldüğü gibi, onun kişiliğiyle ilgili anıya ancak birkaç saniye sonra bağlandı. Çevresine bakınarak yorgun bir tavırla, "Vay merhaba prens, merhaba yavrum, gidelim," dedi ve ağırlığı altında gıcırdayan perona güçlükle girdi. Redingotunun düğmelerini çözdü, perondaki sıraya oturdu. "Baban nasıl?" Prens Andrei kısaca, "Dün ölüm haberini aldım," dedi. Kutuzov dehşetle açılan gözlerle Prens Andrei'ye baktı, sonra başını açtı, hat çıkardı, "Mekanı cennet olsun. Tanrı'nın istenci hepimizin üzerinde gerçekleşsin." Bütün göğsüyle derin bir soluk aldı, bir süre sustu. "Onu sever sayardım, bütün ruhumla acına katılıyorum." Prens Andrei'yi kucakladı, etli göğsünde onu sıktı, uzun süre bırakmadı. Onu bıraktığı zaman Prens Andrei, Kutuzov'un sarkan dudaklarının titrediğini, gözlerinin yaşardığını gördü. Kutuzov içini çekti, kalkmak için iki eliyle sırayı tuttu. "Gidelim, bana gidelim, konuşalım," dedi. Ama bu sırada üstleri karşısında da düşman karşısında olduğu gibi az korku duyan Denisov, peronun yanında yaverlerin öfkeli fısıltılarla kendisini durdurmak istemelerine karşın mahmuzlarını yüreklilikle basamaklarda şakırdatarak perona çıktı. Kutuzov sıraya dayadığı ellerini kaldırmaksızın isteksizlik anlatan bir bakışla Denisov'a baktı. Denisov kendini tanıtarak yurdun iyiliği için Altes'e çok önemli bir sorun sunacağını söyledi. Kutuzov yorgun bir bakışla Denisov'a bakıyordu. Can sıkıntısı anlatan bir devinimle ellerini çekip karnının üzerinde birleştirerek yineledi. Yurdun iyiliği için mi? Peki neymiş bakalım söyle. Denisov bir kız gibi kızardı. Bu bıyıklı, geçkin ve sarhoş yüzü kızarmış görmek pek tuhaftı. Smolensk ile Vyazma arasında düşmanın devinim çizgisini, kesme planını anlatmaya başladı. Denisov bu bölgelerde yaşamıştı, oraları iyi bilirdi. Planı, sözlerindeki güvenliğe bakılırsa herhalde iyiydi. Kutuzov ayaklarına bakıyor, ara sıra komşu evin kapısına göz atıyordu. Oradan hoşa gitmeyecek bir şey bekliyor gibiydi. Gerçekten de baktığı kapıdan Denisov konuşurken koltuğunda çantayla bir general göründü. Kutuzov, "Nasıl?" diye Denisov anlatırken sordu. "Hazır mı?" "Hazır Altes," dedi general. Bir adam bunlara nasıl yetişir der gibi başını salladı Kutuzov. Denisov'u dinlemeye döndü. Denisov, "Bir Rus subayı olarak namusum, onurum üzerine söz veriyorum ki," dedi. "Napolyon'un iletişim düzenini alt üst edeceğim." Kutuzov sözünü kesti. "Baş levazımcı Kiril Andreiç Denisov neyin olur senin?" "Öz amcam olur Altes." Kutuzov, "Ya dosttuk onunla," dedi. "Peki peki kuzum, burada karargâhta kal, yarın konuşuruz." Denisov'u başıyla uğurlayarak döndü. Elini Konevnitsin'in ona getirdiği kağıtlara uzattı. Nöbetçi general hoşnutsuz bir sesle, "Odaya buyursanız olmaz mı Altes?" dedi. "Planları gözden geçirmek, kimi belgeleri imzalamak gerek." Kapıdan giren bir yaver dairede her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Ama öyle görünüyordu ki Kutuzov her şeyi bitirmeden odaya girmek istemiyordu. Alnını kırıştırdı. "Hayır, söyle de buraya küçük bir masa getirsinler kuzum, burada bakayım," dedi. "Sen gitme," diye Prens Andrei'ye dönerek ekledi. Prens Andrei peronda kaldı, nöbetçi generali dinledi. Nöbetçi general rapor verirken giriş kapısının öte yanından Prens Andrei'nin kulağına kadın fısıltıları, ipekli kadın giysisi hışırtıları geliyordu. Birkaç kez dönüp o yana baktı. Kapının ötesinde elinde bir tabakla besbelli başkomutanın yanına girmek için bekleyen pembe giysili, başına leylak rengi ipek bir başörtüsü sarılı, etine dolgun, pembe beyaz güzel bir kadın gördü. Kutuzov'un yaveri usul bir sesle bunun Altes'e tuz ekmek sunmayı tasarlayan ev sahibi, bir papaz karısı olduğunu Prens Andrei'ye anlattı. Dipnot, tuz ekmek Ruslarda konukseverliğin simgesidir. Kocası Altes'i kilisede haçla karşılamıştı, o da evde karşılayacaktı. "Çok hoş bir şey," diye gülümseyerek ekledi. Bu sözler üzerine Kutuzov dönüp baktı. Nöbetçi generalin başlıca maddesi Tsarevo Zaymişçe'deki mevziyi eleştiren raporunu da tıpkı Denisov'u ve 7 yıl önce Austerlitz Savaş Kurultayı'nın tartışmalarını dinlediği gibi dinliyordu. Besbelli bir tanesi pamukla tıkalı olmasına karşın gene de Tanrı kulak vermiş olduğu için dinliyordu. Ama belliydi ki nöbetçi generalin kendisine söyleyebileceklerinden hiçbiri onu şaşırtamaz, ilgilendiremezdi. Söylenecek her şeyi o zaten biliyor ve bütün bunları yalnızca papazın duası gibi dinlemek gerektiği için dinliyordu. Denisov'un bütün söyledikleri uygulanabilir ve makul şeylerdi. Nöbetçi generalin söylediği şeyler daha uygulanabilir, daha akla uygundu. Ama belli ki Kutuzov bilgiyi de zekayı da küçümsüyor, sorunu çözecek başka bir şey biliyordu. Prens Andrei başkomutanın yüzündeki ifadeyi dikkatle izliyordu. Ayrımsayabildiği biricik şey can sıkıntısı, kapının öte yanındaki kadın fısıltısının ne olduğunu bilme merakı ve inceliği koruma isteğiydi. Belliydi ki Kutuzov bilgiyi, zekayı ve dahası Denisov'un gösterdiği yurtseverce duyguları küçümsüyordu. Ama bilgisiyle, zekasıyla, duygusuyla değil, çünkü bunları göstermeye çabalamıyordu bile, başka bir şeyle, yaşlılığıyla, yaşam deneyimiyle küçümsüyordu. Bu rapor üzerine Kutuzov'un verdiği tek buyruk Rus kıtalarının çapulculuğu üzerineydi. Raporu sona erince nöbetçi general yeşil yulafların biçilmesinden ötürü bir toprak sahibinin yakınması üzerine bunu buyuranların cezalandırılması istemini içeren bir kağıdı imza için Altes'e sundu. Kutuzov sorunu dinledikten sonra ağzını şapırdattı, başını salladı. "Ocağa, ateşe. Her zaman söylüyorum sana kuzum dedi. Bütün bu gibi şeyler ateşe. Bırak isterlerse sağlıkları için ekinleri biçsin, odunları yaksınlar. Ben bunu onaylamam, buna izin de vermem ama cezalandırmam da. Bunsuz olmaz, odunlar kesilince yongalar uçar. Dipnot, bir Rus atasözü. Gene kağıda bir göz attı. Ah bu Alman düzenliliği diyerek başını salladı. 16. Tamam işte hepsi bitti dedi Kutuzov son belgeyi de imzalayarak. Tombul çenesini yukarı doğru kaldırarak güçlükle yerinden doğruldu. Neşeli bir yüzle kapıya yöneldi. Yüzü iyice kızarmış olan papazın karısı bütün hazırlıklarına karşın zamanında sunamadığı tabağa sarıldı, saygıyla eğilerek Kutuzov'a uzattı. Kutuzov gözlerini kırpıştırıp gülümsedi ve kadının çenesini tuttu. ''Ne güzel bir yüz, teşekkür ederim yavrum.'' dedi. Cebinden çıkardığı birkaç altını tabağa bıraktı. Pembe yüzünde gamzeler oluşturan gülümsemesiyle papazın karısı arkasından geliyordu. Peronda Prens Andrei'nin yanına gelen yaver onu yemeğe çağırdı. Yarım saat sonra yeniden Kutuzov'un kendisini çağırdığını bildirdiler Prens Andrei'ye. Düğmeleri çözülüp redingotuyla bir koltuğa yerleşmiş olan Kutuzov Fransızca bir kitap okuyordu. Prens Andrei içeri girince okuduğu sayfanın arasına kağıt keseceğini koyup kitabı kapattı. Prens Andrei kapağındaki yazıyı görmüştü. Bayan Genlis'in Kuğu Şövalyeleri adlı kitabıydı bu. ''Gel bakalım gel otur şuraya biraz çene çalalım.'' dedi Kutuzov. ''Senin baban yerinde olduğumu bir ikinci baban olduğumu unutma dostum.'' Prens Andrei babasının son anlarına değin bütün bildiğini ve Lizigori'ye gittiği zaman gördüklerini anlattı. Prens Andrei'yi dinledikten sonra Rusya'nın durumunu düşündüğü belli olan Kutuzov heyecanlandı. ''Şu ülkeyi ne hale soktular, ah ne hale soktular.'' dedi. Sonra öfkelenerek ve hiç kuşkusuz heyecanlanmasına yol açan bu konu üzerinde daha fazla durmak istemeyerek ekledi. ''Ama sabredelim biraz, sabredelim. Yanımda alıkoymak için çağırdım seni.'' ''Alteslerine çok teşekkür ederim ama genelkurmayda bir işe yarayacağımı sanmıyorum.'' dedi Prens Andrei. Kutuzov, prensin hafifçe gülümsediğini ayrımsamıştı. Sorar gibi baktı onun yüzüne. Prens Andrei, ''Özellikle alayıma alıştıktan, subaylarımı sevdikten sonra böyle düşünüyorum.'' dedi. ''Onların da beni sevdiklerini sanıyorum. Onlardan ayrılmak zor gelir bana. Bana uygun gördüğünüz onuru geri çevirmemin...'' Kutuzov'un yüzünde zeka, iyilik ve aynı zamanda ince bir alaycılık belirmişti. Bolkonski'nin sözünü kesti. ''Çok yazık, bana gerekliydin ama haklısın. Burada adama ihtiyaç yok. Danışman her zaman bulunur ama adam yok. Danışman denilenler birliklerde senin gibi hizmet etseler de güçlerimiz böyle olmazdı. Ben seni Austerlitz'ten anımsarım, hem de elinde sancakla anımsarım.'' Bu anımsama Prens Andrei'nin yüzünün kızarmasına yol açtı. Kutuzov onu kolundan çekip yanağını uzattı. Prens Andrei yaşlı başkomutanın gözlerinin yaşardığını gördü. Kutuzov'un yüreğinin yufka olduğunu, kendisinin gereğinden çok gönlünü aldığını, babasının ölümü dolayısıyla acısını paylaşmak ve ilgi göstermek istediğini bildiği halde, Austerlitz'i anımsatması Prens Andrei'nin hoşuna gitmişti, koltukları kabarmıştı. ''Kendi çizdiğin yolda yürü ve Tanrı yardımcın olsun. Bunun onur dolu bir yol olduğunu biliyorum.'' dedi Kutuzov. Bir süre sustu. ''Bükreş'te de yokluğunu duyumsadım. Sana kimi görevler verecektim?'' Konuyu değiştirerek Türkiye ile yapılan savaştan ve imzalanan barıştan söz etti. ''Evet, bana hem savaş hem barış için çok sitem ettiler.'' dedi. ''Oysa hepsi de zamanında oldu.'' Beklemesini bilen için her şey zamanında gerçekleşir. Orada da en az buradaki deyin danışman vardı. Ah şu danışmanlar ah! Herkesi dinleyecek olsaydık orada Türkiye ile barış yapmazdık, savaşı da bitirmezdik. Her şeyi çabuk gerçekleştirmeli. Ölmeseydi Kamenski'nin durumu haraptı. Kaleye 30 bin kişiyle saldırdı. Kale almak kolay ama savaşı sona erdirmek zordu. Gerekli olan saldırma değildir, sabır ve zamandır. Kamenski, Rusçuğa saldırmak üzere asker gönderdi ama ben yalnız onlara sabır ve zamana güvendim ve ondan daha fazla kale alıp Türklere at eti yedirdim. Kutuzov başını sallıyordu. "Fransızlara da at eti yedireceğim, inan bana," dedi, heyecanlanarak ve göğsünü döverek. Gözlerinde yeniden yaşlar parıldıyordu. "Ama çarpışmayı gene de kabul etmek," dedi Prens Andrei. "Herkes isterse kabul etmek gerekecek. Elden bir şey gelmez. Ama sözlerimi unutma sevgili yavrum. En güçlü savaşçılar bu ikisidir, yani sabır ve zamandır. Onlar her şeyi alt eder. Ama bizim danışmanlar böyle düşünmezler ve işin kötüsü de budur. Kimileri istiyor, kimileri istemiyor bunu. Peki ne yapmalı?" Bir yanıt bekliyor gibiydi. "Evet, sence ne yapmalı?" diye yineledi. Gözlerinde derin ve zeka dolu bir parıltı belirmişti. Prens Andrei gene yanıt vermeyince, "Öyleyse ben sana söyleyeyim," dedi. "Ne yapmak gerektiğini ve ne yaptığımı söyleyeceğim. Durum kuşkulu olunca dostum," bir an duraksadı ve yavaşça konuştu, "karar verme." Sonra, "Hadi güle güle yavrum," diye ekledi. "Acını derinden paylaştığımı, senin serenisimin ya da prensin ya da başkomutanın değil, baban olduğumu unutma. Bir şeye ihtiyacın olursa doğrudan doğruya bana gel. Güle güle dostum." Prens Andrei daha dışarı çıkmadan Kutuzov içini çekerek güzelce yerine yerleşti ve Bayan Genlis'in yarıda bıraktığı romanı, Kuğu Şövalyelerini yeniden okumaya koyuldu. Prens Andrei Kutuzov'la yaptığı bu konuşmadan sonra işlerin gidişinden hoşnutluk duymuş, başkomutanlığın istenen adamı bulduğuna inanmıştı. Bunun niçin böyle olduğunu bilmiyordu. Bu yaşlı başkomutanın kendi benliğinden geriye yalnız tutkulu alışkanlıkları kalmış ve kişisel yanlarından arınmış olduğunu ve ayrıca nedenleri kavrayıp sonuçlar çıkaran bir zeka yerine, olayların akışını sakin bir tavırla seyretme yeteneğine sahip olduğunu gördükçe her şeyin yolunda gideceğine daha fazla güveniyordu. Prens Andrei kendiliğinden bir şey yapmıyor, bir önlem almıyor diye düşünüyordu. Ama her şeyi dinliyor, anımsıyor, yerli yerine koyuyor, yararlı şeyleri engellemiyor, zararlılara da izin vermiyor. Kendi istencinden daha güçlü bir şeyin, yani olayların önüne geçilmez akışının var olduğunu biliyor. Onları görüyor ve anlamlarını kavruyor, anlayınca da kendisi işin içine karışmıyor, istencini uygulayıp başka bir şey yapmak istemiyor. Ona inanılmasının başlıca nedeni de, Bayan Genlis'in romanını okumasına ve Fransız atasözlerini ağzından düşürmemesine karşın Rus olmasıdır. "Şu ülkeyi ne hale soktular," dediği zaman ağlamaklı olmasıdır, diyordu Prens Andrei kendi kendine. Gerçekten de saray dalaverelerine karşıt olarak, ulusal duyguya denk düşecek biçimde Kutuzov'un başkomutanlığa getirilmesinin genel olarak doğru bulunmasının temelinde, herkeslerce şu ya da bu ölçüde bilinçli olarak benimsenmiş olan bu duygu yatıyordu. 17. Çar gittikten sonra Moskova yaşamı gene eski halini aldı. Bu yaşam her zamanki yaşamın o değin aynısıydı ki, eski yurtseverlik heyecanı ve coşku günlerini anımsamak zordu. Rusya'nın gerçekten tehlikede olduğuna ve İngiliz kulübü üyelerinin aynı zamanda yurdun her türlü özveriye hazır çocukları olduklarına inanmak zordu. Çar'ın Moskova'da bulunduğu zamanki coşkun yurtseverce ruh halini anımsatan şey yalnız hemen yerine getirilecek yasal, resmi bir biçim alan ve zorunlu görünen insan ve para özverileri beklentisiydi. Düşmanın Moskova'ya yaklaşması, durumları ciddileşen Moskovalıları kaygıya düşürmek şöyle dursun, tersine onları yaklaşan büyük bir tehlike karşısında insanlarda hep görüldüğü gibi daha çok kaygısız yapmıştı. Tehlike yaklaşınca insanın ruhunda hep aynı güçte iki ses yükselir. Biri çok akla uygun bir biçimde tehlikenin mahiyetini insanın inceden inceye düşünmesini, bundan kaçınmanın çaresini bulmasını söyler. Öbürü daha akla uygun bir biçimde tehlikeyi düşünmenin çok ağır ve acılı bir şey olduğunu, her şeyi önceden görmek ve işin genel akışından kendini kurtarmanın insanın elinde olmadığına, bunun için en iyisi tehlike baş görünceye değin ondan yüz çevirmek ve iyi şeyler düşünmek olduğunu söyler. Yalnızlıkta insan birinci sese kapılır, toplulukta ikinciye. Şimdi Moskova halkında da görülen buydu. Çoktan beridir Moskova'da bu yıl olduğu deyin eğlenilmemişti. Rostopçin afişlerinin baş yanında bir meyhane, bir meyhaneci ve Moskova burjuvası Karpuşka Çiğri'nin resmi vardı. Milis yazılmış olan Karpuşka, ayaküstü sonuncu bardağı çekiyor, Bonaparte'ın sözde Moskova'ya gelmek istediğini duyarak kızıyor, afişin altında toplanan halka demeç veriyor. Bu afişler okunuyor, Vasili Lvovich Pushkin'in son yazdığı koşması gibi yorumlanıyordu. Bu afişleri okumak için kulüpte, köşedeki odada toplanmışlardı. Lahana'dan şişeceklerini, kapuskadan çatlayacaklarını, şçiden boğulacaklarını, dipnot bir çeşit çorba, hepsinin cüce olduğunu, bir köylü karısının üçünü birden yabayla savurabileceğini söyleyerek Karpuşka'nın Fransızlarla alay etmesi kimilerinin hoşuna gidiyordu. Kimileri bu tavrı doğru bulmuyor, bunun bayağı ve kaba olduğunu söylüyorlardı. Rostopçin'in Fransızları bütün yabancıları Moskova'dan çıkardığını, aralarında casuslar, Napolyon'un adamları bulunduğunu söylüyorlardı. Ama bunu daha çok gönderirlerken, Rostopçin yaptığı nükteleri bu dolayımla aktarmak için söylüyorlardı. Yabancılar barkayla Ninji'ye gönderilirken, Rostopçin onlara şöyle demişti. Kendinize gelin, sandala binin. Bu sandal bir ölüm sandalı olmasın. Moskova'dan bütün hükümet dairelerinin taşınmış olduğunu söylüyorlar ve burada Şinşin'in yalnız bunun için Moskova'nın Napolyon'a teşekkür etmesi gerektiği yolundaki nüktesini ekliyorlardı. Mamonov'un alayının ona 800 bin rubleye mal olacağını, Bezuhov'un kendi milislerine daha çok harcadığını ama onun için en iyi tutum, kendisinin de üniforma giyip at üstünde alayının başına geçmesi, kendisine bakacak hiç kimseden de bir şey almaması olacağını söylüyorlardı. Julie Drubetskaya didik didik olmuş bir tiftik yığınını yüzük dolu ince parmaklarıyla toplayıp sıkıştırarak, ''Kimseye acımayın.'' dedi. Julie ertesi gün Moskova'dan ayrılmaya hazırlanıyor ve bir veda suaresi veriyordu. Bezuhov gülünçtür ama o deyin iyi yürekli, o deyin sevimli ki böyle dokunaklı olmaktan ne zevk alıyorsunuz. Julie'nin şövalyem dediği ve Nijni'ye birlikte geldiği milis üniforması giyen delikanlı ceza dedi. Julie'nin salonunda Moskova'nın birçok salonlarında olduğu gibi yalnız Rusça konuşma kararı verilmişti. Yanılarak Fransızca konuşanlar bağış kuruluna ceza veriyorlardı. Salonda bulunan bir Rus papazı, Galisizm içinde aynı ceza kesilmeli dedi. Dipnot, Galisizm, kurallara aykırı olduğu halde kullanıla kullanıla yerleşmiş söz ya da deyiş. Zevk almak Rusça değildir. Papazın söylediklerini aldırış etmeyen Julie, milise dönerek, kimseye acımayın dedi. Evet, Konstiki yanlış kullandım, ödeyeceğim ama zevk almak için doğrusunu isterseniz sorumluluk kabul etmem. Galisizmler için